Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 29. Ayrım. Kızın yüzünü örtmek için serpiştireceği toprak yüklü ikinci kürek katilin elinde kalmıştı. Duraksayarak sese kulak verdi. Ona mı öyle gelmişti acaba? Yanılıyor muydu? Ne sesiydi bu? Hem ne olabilirdi? Zil ve tokmak sesi değildi. Bahçe kapısındaki asma kilidi de elleriyle kilitlemişti. Nizamgül'ün ziyaretçisi veya misafiri olmazdı. Kulaklarını dikip bir daha dinledi. Kulakları çok hassastı. Hiç yanılmazdı. Yoksa beklenmeyen, davetsiz bir ziyaretçi mi vardı binada? Küreği hala elinde tutuyordu. Bir an bakışlarını mezar çukurundaki kıza çevirdi. Genç kız boğulmamak için ağzına dolan toprakları tükürmeye çalışıyordu. Kesinlikle hareket edemezdi. Tek yapabileceği üstüne atılan topraktan kurtulabilmek için başını sağa sola çevirmekten ibaretti. Bağırmaya bile şansı yoktu. Zaten sesi hiç çıkmıyordu artık. Küreği sessizce yere bıraktı. Gürültünün nedenini öğrenmeliydi. Bu eve kimse giremezdi. Girmemeliydi zaten. Hele şu sırada. Katilin yüz hatları yeni bir öfkeyle gerildi. Eli arka cebindeki sustalıya kaydı. Pantolonunun üstünden yokladı. Yerli yerindeydi. Hiç kımıldamadan bekledi. Burası onun mabediydi. Kimsenin izinsiz girmesine tahammül edemezdi. Kulakları yeni bir ses için dikilmişti sanki. En ufak bir çıtırtı, insan veya ayak sesi bekliyordu. Duyduğu tek ses, genç kızın ağzına dolan toprakları çıkarmak için devamlı tükürürken hasıl olan hışırtı ve zorlukla aldığı soluklardı. Bir süre daha bekledi. Yeni bir ses aksetmemişti kulağına. Bir an, herhalde ben yanıldım, diye düşündü. Ama içi rahat etmemişti ve huzuru kaçmıştı. Sesin deniz tarafından değil de arkadaki bahçe yanından geldiğini sanıyordu. Tam yeniden küreği yerden alacağı sırada başka bir ses daha duyar gibi oldu. Çok hafif fakat burada alışık olmadığı bir tıkırtıydı. Fare, kedi veya başka bir hayvana ait olamazdı. Üstelik sesi çıkaran her neyse özellikle yavaş ve sessiz olmaya çalışıyordu sanki. Keyfi kaçtı. Tatmininin tam doruğa ulaşacağı bir anda beklenmeyen bir olayla karşı karşıyaydı. İnanmak istemedi. Bu eve kimse uğramazdı. Bunca yıldır bir hırsız bile girmemişti. Arka cebinden sustalıyı çıkarıp açtı. Gürültünün sebebini öğrenmedikçe rahat etmeyecekti. Kız için telaşı yoktu. Son birkaç kürek toprak için bekleyebilirdi. Mezarın içinde kımıldayamaz, bağırıp çağıramazdı nasıl olsa. Çukura yeniden baktı, birden beyni çalışmaya başladı. Yoksa bu kaltak bir şekilde sevgilisine buraya geleceğini söylemiş olabilir miydi? Cahit denen o hergelenin kıza aşık olduğunu biliyordu. Çift kişilikli olmanın avantajıydı bu. Nizamın çevresinde olup bitenlerin en ufak detayına kadar vakıftı. Sonra ama nasıl olur diye homurdandı içinden. Cahit bile adresini bilmiyordu. Nerede oturduğunu hiç sormamıştı bugüne kadar. Zaten sorsa bile Nizam korkudan kimseye evinin yerini söylemezdi. O ödeyin tekiydi. Mecbur kalırsa da sahte bir adres verirdi. Daha sonra yaptığı hata birden kafasına dank etti. Kıza adresi bizzat kendisi vermişti. Belki o an Cahit de kızın yanındaydı. Bu bir tuzak diye düşündü. Akıllarınca kendisini faka bastıracaklardı. Yıldırım gibi merdivenlere koştu. Bir çırpıda basamakları tırmandı. Az sonra her şeyi anlayacaktı. Bodrum kapısının kilidine anahtarı soktu ve usulca kilidi çevirdi. Dilin yuva içinde dönmesi belli belirsiz madeni bir ses yaratmıştı. Kapıyı hemen açmadı, bekledi. Kulağını ahşap kanada dayayarak yeni ayak sesleri duymaya çalıştı. Derin bir sessizlik. Köşk 15 seneden bu yana yaşadığı ölümcül sessizliği sürdürüyordu. Ne bir hareket, ne bir tıkırdı. Kapıyı açmadan önce duvardaki komandatöre uzanarak çevirdi. Titrek, sarı ışık birden söndü. Kanadı açtığı zaman bodrumun ışığının antreye sızmasını istememişti. Şayet köşkte pusuya yatmış biri varsa bu onu uyandırırdı. Bodrum zifiri karanlığa boğulunca Tülay önce gömülme ameliyesinin bittiğini sandı. Hiçbir şey göremiyordu artık. Şuuru kapanmak üzereydi. Çevresiyle alakasını kaybetmiş, idrakını yitirmişti. Neden sonra güçlükle de olsa havayı solumaya devam ettiğini fark etti. Ağzı burnu toprak doluydu. Kürenmiş toprağın ufak parçaları dilinin üzerinden kekremsi bir tat yaratıyordu. Ama hala yaşıyordu. Bu kadarcığını bile hissetmek sevinç vericiydi. Ama bu karanlık neydi? Bulanık şuuru onları anlamaya yetmiyordu. İnledi. Kendi iniltisi kulağına geldi. Evet, henüz boğulmamıştı. Fakat sevinci kısa sürdü. Gözlerinin toprakla kapandığını sandı. İnsiyaki olarak gözlerini açıp kapadı. Bunu becerebiliyordu. Üst üste denedi. Yanılmadığını anladı. Fakat şu karanlık neydi? Onu bir türlü açıklayamıyordu. Ağzındaki toprakları tükürerek Cahit diye mırıldandı. Cevap alamadı tabii. Bu defa Nizam diye inledi. Nedense aklına gelen ilk iki isim onlar olmuştu. Karanlık, şu zifiri karanlık. Yüreğinin duracağını hissetti ve birden paniğe kapıldı. Yoksa ölüm denen muamma bu muydu? Cehennemde miydi? Kırılan camdan köşkün karanlık antresine süzülürken Cahit'in kolları ve sırtı çiziklerle doldu. Yerlerinde kalan keskin cam parçacıkları köpek balığının dişleri gibi kesmişti genç adamın tenini. Bağırmamak için kendini zor tuttu. Onun da ilk gözlemi evin derin sessizliği ve burnuna çarpan ağır koku oldu. Müthiş havasızdı burası. Her yer kapalı ve boğucu bir sıcak vardı içeride. Burada kimsenin yaşamadığı apaçık belliydi ama o komşu kadın Nizam'ın bu köşkte yaşadığını söylemişti. Birkaç saniye o da durarak etrafını dinledi. Kulağına gelecek ses hareket bekledi. Şayet Tülay ve Nizam buradaysa az evvel kopan gürültüyü duymaları gerekirdi. Köşkün içinde hayat durmuştu sanki. En ufak bir yaşam belirtisi sezilmiyordu. Gözleri karanlığa alışınca mermer avludan üst kata çıkan merdivenleri fark etti. Belki de üst kattaydılar. O halde Nizam neden ortaya çıkmıyordu? Evin sessizliğinde derin yankılar yaratan şangırtıyı duymamış mıydı yani? Ne fazla bekleyecek ne de düşünecek zamanı vardı. Sevdiği kızın hayatı söz konusuydu ve zaman geçen her saniye aleyhine işliyordu. Merdivenlere hamle yaptı. El yordamıyla yan duvara tutunarak basamakları tırmanmaya başladı. Üst kata varınca küf ve rutubet kokusundaki yoğunluğun sanki biraz hafiflediğini duyumsadı. Heyecan ve endişeden pek kontrollü davranamıyordu artık. İlk önüne gelen kapıyı hızla açtı. Karanlık, her taraf ürkütücü karanlık içindeydi. Yine el yordamıyla duvarı yoklayıp elektrik düğmesini çevirdi. Etraf birden aydınlandı. Bol ışık, Cahit'in ruhundaki daralmayı hafifletti sanki. Rahatladı, çevresine bakındı. Yatak odasıydı. Her taraf toz içindeydi ve eşyalar yıllardır kullanılmadığı intibanı veriyordu insana. Tüm eşyalar antikaydı. Tavanlı eski yatak, aşağıya sarkan cibinlik, kapalı perdeler, yerdeki halı, dekoratif iki berjer ve yatağın hemen önünde duran topuklu terlikler. Sanki geçen asırdan kalmış gibiydiler. Köşk gibi Osmanlı'dan kalmış bir miras. Şaşkınlığı daha da arttı Cahit'in. Burada hayatın durduğunu bir kere daha kabullendi. Bu evde kimseyi bulamayacaktı. Daha fazla oyalanmadan dışarı fırladı odadan. Diğer odalara baktı. Çıktığı her odanın ışığını açık bırakıyordu. Artık karanlık problem olmaktan çıkmıştı. Açık kapılardan dışarıya vuran elektrik ışığı rahatlıkla etrafı görmesine yetiyordu. Üst kattaki bütün odaları aramıştı. Kimsecikler yoktu bu evde. Ümitleri yıkıldı. Tülay'a erişemeyecekti. Çaresiz biçimde merdivenlere hamle yaptı. Bu lanet evden çıkmak istiyordu. Katil, bodrum kapısından hafifçe süzülerek mermer avluya çıktı. Yanılmamıştı. Üst katın ışıkları bulunduğu yerin karanlığına dahi aksediyordu. Yukarıda pervasızca dolaşan biri vardı. Öyle ki çıkardığı gürültülere bile aldırmıyordu artık. Bir hırsız mı? Evin yıllardır boş olduğunu bilen ve çılgınca bir teşebbüse kalkışan herhangi bir hırsız olabilir miydi? Katilin yüzünde donuk bir tebessüm ve gözlerinde şeytani parıltılar oluştu. Üst kattaki ziyaretçisi kesinlikle hırsız değildi. Onun kim olduğunu rahatlıkla tahmin edebiliyordu. Derin bir nefes aldı. Sonra sakin ve kendinden emin adımlarla merdivenlere doğru ilerledi. Elindeki sustalısının parlak çelik ucu karanlıkta bile ışıldıyordu. Keyfi yeniden yerine gelmişti katilin. Beyninde çılgınca bir fikir oluştu. Bodrum'daki yeni mezar çukurunu biraz daha genişletmesi gerekecekti. Evet, bu şahane bir fikirdi. Şimdi Cahit'i öldürecek ve cesedini henüz canlı olan Tülay'ın yanına koyacaktı. Ama bu zevki daha iyi, doya doya tatması için kızın bir müddet daha sağ kalması gerekecekti. Belki bayılmıştı Tülay ama bu sorun değildi. Henüz nefes aldığını, ölmediğini biliyordu. Üstüne serpilecek birkaç kürek toprağı vardı daha. Kızı rahatlıkla ayıltır, kendisine gelmesini sağlayabilirdi. Duyduğu hazdan alabildiğine gerildi. Müthiş, dahiyane bir düşünceydi. Kız ve sevgilisi, yan yana, aynı mezarın içinde. Biri ölü, diğeri canlı. Bir an duraladı, yoksa o Cahit denen serseriyi de mi canlı canlı gömseydi? Daha mı hoş olurdu bu? Yoo, dedi kendi kendine, bu biraz riskliydi. Ayrıca kızın ölü sevgilisini yanı başında gördüğü zaman yaşayacağı paniği, korku, üzüntü ve dehşeti seyretmek çok daha heyecanlı ve zevk verici olacaktı. Hemen kararını verdi, Cahit'i öldürecekti. Artık şiir yazma derdinden de kurtulmuştu. O sersem ve korkak Nizam'a ihtiyacı yoktu. Zevkten hafifçe titredi. Vücudunu ince bir ter tabakası kapladı. Sustalıyı sol eline alarak sağ ayağının içinde oluşan teri pantolonuna sürerek kuruladı. Sustalının hedefini bulurken kaymaması gerekirdi elinden. Artık hazırdı. Basamaklara tırmanabilirdi. Alt katın alacakaranlığındaki adamı önce Cahit gördü. Evet, kimsenin olmadığından emin sokağa çıkmaya hazırlanıyordu. Hemen duraladı yerinde. Ancak birkaç basamak inmişti henüz. Yetersiz ışık altında bile Nizam'ı tanımıştı. Uzun boyunu, geniş omuzlarını seçebiliyordu. Hem başka kim olabilirdi ki? Nizam diye gürledi. O değil ama oldukça yaklaştın dostum. Cahit karanlıktaki gölgenin ne demek istediğini heyecandan anlamamıştı. Ama sesinden tanımıştı tabii. Nizam'dı bu. Ne var ki her zaman işittiği sesi kulaklarına biraz farklı çarpmıştı. Daha tiz, daha keskin ve kendinden emin. Üşütüğün o çekingen, her zaman ölçülü ve kibar sesi değildi. Ne fark ederdi ki? O zaten alçak, aşağılık, manyağın tekiydi. Cahit gırtlağını yırtarcasına bağırarak sordu. Tülay nerede? Ne yaptın ona? Katil de bir kahkaha attı. Sevgilin için endişeleniyor musun dostum? Sorma cevap ver manyak. Tülay nerede? Biliyor diye düşündü katil. Her şeyi biliyordu. Aksi halde burada ne işi vardı? Ayrıca küstah ve mağrurdu. Güveniyordu kendine. Buraya yalnız gelmiş. Mabedine tek başına girmişti. Yoksa şimdi polisler kaynardı köşkün içinde. Nefsine itimat. Her şeyi tek başına hallederim inancı. Bu sefer öyle olmayacaktı Cahit Bey. Burada son nefesini verecekti. Gayet sakin bir şekilde mırıldandı. Aşağıda, Bodrum'da. Bodrum'da mı? Ona bir kötülük ettin mi? Saçmalama, sizler benim dostumsunuz. Niye kötülük edeyim ki? Arkadaş değil miyiz? Uzun süredir meşhur sakallı katilin peşinde koşmuyor muyuz? Katil Cahit'i o an öldürmek istemiyordu. Devamlı kararsızlık içinde fikir değiştiriyor, bir düşünceden diğerine atlıyordu. Tek bıçak darbesiyle bu ukala ve kendini beğenmiş herifi öldürmek onu tatmin etmeyecekti. Acısı daha da artmalı, kıvranmalı, üzüntüden ve imkansızlıktan kahrolmalıydı. Sevdiği kızın ümitsiz ve çaresiz bir şekilde diri diri gömüldüğünü, boğulmak üzere olduğunu ona seyrettirmeliydi. Hafif bir bıçak darbesi yeterliydi. Yaralanacak, mücadele edemeyecek temiz bir saplayış. Böğrüne veya kalçasına. Kan kaybeder fakat ölmezdi. Hatta bayılmazdı da. Cahit'in bangır bangır bağırmasıyla hayallerinden silkindi. Oyun bitti artık Nizam. Senin kim olduğunu anladık. Sen hasta ruhlu, manyağın tekisin. Adalet sana müstahak olduğun cezayı verecek. Ama sevgilimin kılına bile dokunmuşsan inan bana seni ben öldüreceğim. Katil sırıttı yeniden. Yok canım, öyle mi? Diye mırıldandı. Cahit hızlı hızlı merdivenleri inmeye başlamıştı. Birden karanlıkta ışıldayan sustalının çelik parıltısıyla irkildi. İşte Nizam, gerçek çehresiyle ortaya çıkmıştı şimdi. Öldürmeye hazır, vahşi ve saldırgan kimliğiyle. Durakladı yerinde bir an. Sonra ani bir hamleyle fazla düşünmeden basamakların üzerinden denize atar gibi kendini katilin üzerine bıraktı. Canavar böyle bir hata bekliyordu ama henüz değil. Cahit'in üzerine düşen ağır vücuduyla ikisi de dengelerini kaybederek mermer üzerinde yuvarlandılar. Cahit'in sol dizi kırılmış gibi sızladı. Müthiş bir acı hissetti. Fakat içindeki amansız hırs ve intikam duygusu daha ağır bastı. Hemen toparlanarak yumruklar savurmaya başladı. İki genç adam köşkün antresinde ölüm kalım savaşına başlamışlardı. Bulundukları yer ne aydınlık ne de tam karanlıktı. Savurdukları yumruklar çoğu zaman hedeflerini bulmuyordu. Yere yuvarlanma sırasında sustalı katilin elinden fırlamış, mermerler üzerinden kayarak uzaklara gitmişti. Birbirlerine yumruk atmaktan vazgeçtiler. Cahit katilin boğazına geçirdi parmaklarını. Diğeri de hasmının saçlarına yapıştı. Başı geriye kaydı Cahit'in. Saçlarının tutam tutam katilin elinde kaldığını sandı. Tüm saçlarının kök dipleri sızlıyordu. Sol dizinin yanında şimdi de başında şimşekler çakıyordu. Katil boğazındaki parmakların biraz gevşediğini hissetti. Yeterli soluğu alamadığından ciğerleri yanıyordu. Son bir gayretle dizini Cahit'in göğsüne dayayıp olanca gücüyle itti. İkisi de birbirlerinden ayrıldılar. Cahit arka üstü zemine yuvarlandı. Katil de derin bir soluk alarak ayağa fırladı. Tek gayesi elinden fırlayan sustalıyı bulmaktı. Cahit ayağa kalkmaya çalışırken katilin gözleri karanlıkta sustalıyı aramakla meşguldü. Ne de olsa burası onun eviydi. Elinden fırlayan bıçağın hangi yöne gittiğini daha iyi tahmin edebilirdi. İlk aklına gelen yer basamağın altı oldu. Bakışlarını oraya çevirdi, yanılmamıştı. Çelik sivri ucu ışıldıyordu. Telaşla o yöne doğru bir hamle yaptı. Cahit de tehlikeyi sezinlemiş, şartlarının el verdiği ölçüde acele davranmıştı. Yine de dizindeki sızı atikliğini azaltıyordu. Tam katil sustalıyı eline alırken arkadan üstüne çullandı. Yeniden yere yuvarlandılar. Fakat katil sustalıyı eline geçirmeyi başarmıştı. Sağ kolu havaya kalktı katilin ama elindeki çeliği indiremedi. Cahit son anda bileğine yapışmayı başarmıştı. Köşkün havasız alanındaki ağır kokuya şimdi iki erkeğin kesif ter kokuları da karışıyordu. Kırılan renkli camların boşluğunda içeriye dolan hava cereyanı bile yetersizdi. İkisi de hemen hemen aynı yaşlarda ve aynı kilolardaydı. İri, kuvvetli ve de güçlü. Bu nedenle boğuşma sanki sonsuza kadar sürecek gibiydi. Biri elindeki bıçağı diğerine saplamaya çalışıyor, öteki de var gücüyle direniyordu. Cahit'in tek şansı üste oluşuydu. Katil bir de onun ağırlığını taşıyordu ve bir süre önce mezar çukurunu açarken de epey efor sarf etmiş ve yorulmuştu. Yavaş yavaş takatten kesilmeye başladığını hissetti. Rahat nefes de alamıyordu. Cahit'in bileğini kavrayan kolunun dirseği devamlı boğazına tazik yapıyordu. İnanılmaz bir dirençle bütün gücünü sağ koluna verip sustalının ucunu hasmının omzuna doğru yaklaştırmaya başladı. Ağır ağır, santim santim. Cahit hala direniyordu. Damarları şişmiş, gözleri irileşmişti. Paniğe kapılır gibi oldu. Sustalının sivri ucunun her an biraz daha yaklaştığını görüyordu. Önce keten gömleğinin sol omzundan delindiğini hissetti. Soğuk metalin ucu tenine değmişti. Son gayretini sarf ediyordu. Omzundaki acı artmaya başladı. O noktadan sıcak sıcak kanın aktığını duyumsuyordu. Canavarın bileğini tutan eli gevşemeye, sinirleri beyninden çıkan komutlara karşılık vermez hale geliyordu. Acı artarken gözleri kararmaya başladı. İyice kuvvetten düştü. Dehşete kapılarak bakışları omzuna kayarken sustanın yarısına kadar etine saplandığını gördü. Boğuşmayı kaybediyordu. Aynı anda yüzünde acı bir darbe daha hissetti. Altından kurtulan katil tam yüzünün ortasına bir kafa atmıştı. Cahit kendinden geçerek sırt üstü yere yuvarlandı. Tülay hayatta olduğunu anlamakta gecikmedi. Ölüm bu olamazdı. Toprağın altında kalan bedeninde hala hayatiyet vardı. Üzerindeki ağırlığı hissediyor, organları sızlıyor, soluk alıp vermeye devam ediyordu. Hatta ağzına dolan toprakları bile tükürmeyi başarmıştı. Karanlığın da bodrumun ışığının söndüğünden kaynaklandığını anlamıştı. O canavar yoktu, çekip gitmişti buradan. Belki böyle bir işkence uygulayarak kendisini ölüme terk etmeyi uygun bulmuştu. Bu şartlara ne kadar dayanabilirdi ki? Belki yeniden döner ve geri kalan birkaç kürek toprağı da üstüne serperdi. Bu durumda ölümün daha evla olacağını düşünmeye başladı kız. Yaşamdan ümidini kesmişti artık. Tam o sırada dışarıdan gelen gümbürtüleri işitti. Ne olduğunu kavrayamadığı sesler. Biri bağırıyordu. İnsan sesiydi bu. Yanılmadığına emindi. Toprağın içinde hala ufak boyun hareketleri yapabiliyordu. Kafasını dikleştirmeye çalıştı. Kulaklarından birinin içine toprak dolmuştu. Ama diğer kulağı sesleri alabiliyordu. O sesleri yeniden duyabilmek için bekledi. Yukarıda bir şeyler olduğu muhakkaktı. Katil huylanmış ve o yüzden ışıkları söndürerek bodrumu terk etmiş olmalıydı. Sonra sesler birden kesildi. Başını fazla dik tutamadı genç kız. Bu kez kendinden geçmişti. Biri yüzüne su serpiyordu. Islaklık hissetmişti. Sonra nemli bir elin suratında dolaşarak biriken toprak parçalarını temizlediğini fark etti. Göz kapaklarını güçlükle araladı. Bodrumun ışığı yanıyordu. Zifiri karanlık sona ermişti ve hala hayattaydı. Tam karşısında katili gördü. Mezarın başına eğilmiş, elindeki plastik bir maşrapadan avucuna su dökerek yüzünü ovuşturuyordu. Kısık bir sesle sordu. ''Biraz su içmek ister misin?'' Tülay'ın konuşacak hali yoktu. Boğazı kurumuş, dili damağına yapışmıştı. Ağzındaki kekremsi toprak tadı kaybolmaya başlamış, tükürüğü de kalmamıştı. Adam bir elini saçlarının altından geçirerek başını hafifçe kaldırdı ve maşrapayı dudaklarına dayadı. Kız boğulmaktan korkuyordu. Yine de suyu kana kana içti. Biraz kendine gelir gibi oldu. Soluğu düzene girdi. Fakat toprak altındaki bağlı vücudu fena halde sızlıyordu. ''Sana güzel bir haberim var.'' diye sırıttı katil. ''Güzel haber. Ne olabilirdi ki? Alay mı ediyordu acaba? Sevineceksin.'' Boş gözlerle baktı adama. O insana güzel haber vermezdi asla. ''Artık mezarında yalnız olmayacaksın.'' Ne anlatmaya çalışıyordu bu çılgın? ''Yanına çok hoşlandığım birini getirdim.'' Kız titredi. İçini tarifsiz bir korku kapladı. ''Bak, kim var burada?'' Tülay zorlanarak başını adamın gösterdiği yana çevirdi. Kanlar içinde yerde yatan Cahit'i görünce çığlık atmak istedi. Ama ağzından en ufak bir ses çıkmadı. Şuuru hala bulanıktı ama az evvel işittiği gürültüleri şimdi anlayabiliyordu. Cahit şüphelenmiş ve sonunda izini bulmuştu demek. Aynı anda yüreğini derin bir elem kapladı. Bu, Cahit'in de sonu olmuştu. Aralık dudaklarından tek kelime çıkmıyordu. Katil, onun bir şoka gireceğini sezinlemiş gibi, ''Korkma'' dedi. ''Henüz yaşıyor, daha ölmedi. Sadece kan kaybından baygın, birazdan kendine gelir.'' Genç kızın sevinmesi gerekirdi ama sevinemedi. Canavarın planını anlamıştı artık. Bu ölümden de beterdi. Beyninden Tanrı'ya şikayette bulundu. Ne günahları vardı ki onlara böyle bir feci son hazırlamıştı. ''Konuşsana kaltak, dilini mi yuttun? Yoksa sana verdiğim bu güzel haberi beğenmedin mi?'' Ağlamak istiyordu genç kız. Fakat göz pınarlarında akıtacağı yaş kalmamıştı. 29. ayrımın sonu sayfa 395. Devamı 30. ayrımda.